Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Şebnem Kuşağı programında birlikteyiz. Bu hafta programımızda geçen haftalarda yaptığımız konuşmaları, okumaları bir özetleyerek başlayalım. Hatırlayacağınız üzere muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca'nın Huzurlu Aile Yuvası adlı mülakat eserinden sırayla okumaya devam ediyorduk. Ana başlık kadınların ailede dikkat edeceği hususlardı. Burada ilk soru, aile yuvasında huzur ve saadeti temin etmek bakımından kadının dikkat edeceği hususlar nelerdir diye bir soru vardı. Bu soruya öncelikle her insanın, erkek ve kadın, herkesin birinci dikkat etmesi gereken husus olarak Allah'a kulluk vazifeleri, bu vazifenin gereği olan bir ibadet hayatı, bu noktada erkek ve kadının aile hayatında o kulluğu yerine getirmek için birbirlerine yardımcı olmaları, Allah'ın dinini yaşamak ve yaşatmak hususunda birbirlerine destek olmaları, böylece Allah'ın rızasını birlikte kazanma gayreti içinde olmalarını tavsiye etmişlerdi. Sonra bir hadis-i şerife bakarak Saliha Hanım'ın evinde kocasının yüzüne baktığında kendisinin memnun ettiğini, meşru isteklerini yerine getirdiğini ve hem kendisine ait hem eşine ait malını, namusunu muhafaza ettiğini, böyle bir hanıma sahip olmanın ise dünyadaki en büyük nimetlerden birisi olduğunu Peygamber Efendimiz buyurmuşlardı. Bu yüzden erkek ve kadın iki tarafında öncelikle mutluluğu evde aramaları, birbirlerine karşı aşırı alınganlık göstermemeleri, gerekli gereksiz şikayetlerle birbirlerinin huzurlarını kaçırmamaya çalışmalarını okumuştuk. Şimdi yeni bir soru ve yeni bir konu başlıyor. Soru şu: Saliha bir hanım, huzur dolu bir aile ortamı için kocasıyla münasebetlerinde başka ne gibi incelikleri gözetmelidir? Cevaba geçelim. Beyini hiçbir zaman ihmal etmemeli. Aile fertleri arasındaki sıralamada onu ikinci sıraya düşürmemelidir. Bu hal, yaratılışa ters düşeceği için normal bir erkek, kadının böyle bir davranışını kabullenemez. Bir insanı memnun etmek için onu iyice tanımak gerekir. Bu yüzden hanım, kocasını anlamaya, onun ideallerini, alakalarını, hislerini, zevklerini paylaşmaya ve ondan kopmamaya çalışmalıdır. Buna mukabil erkek de hanımına karşı aynı şekilde hareket etmelidir. Eğer bunu önemsemezlerse, hayat arkadaşlığının tabii icabı olan beraberlikler, ortak noktalar ve paylaşmalar gittikçe azalır, eşler birbirinden zamanla uzaklaşırlar. Vakitlice tedbir alınmazsa bu bir müddet sonra öyle bir hal alır ki eşler arasındaki muhabbet ve birliktelik yerini ayrılık ve nefrete bırakabilir. Bunun en kötü mevsimi ihtiyarlıktır. Birlikte geçirdikleri yıllar boyunca birbirini tanıyıp anlamaya çalışmamış kimselerin ihtiyarlık demlerindeki ayrılığı ise hazin bir yalnızlık, geri dönülmez bir hasret ve nedamettir. Hanım, beyine hayırlı ve meşru her işinde yardımcı ve destek olmalıdır. Onun akrabalarına da hürmette kusur etmemelidir. Tercih ve fedakarlık durumunda kalırsa onun ailesine daha fazla yakınlık göstermelidir. Hayat sürprizlerle doludur. felaket ve buhran zamanları olabilir. Böyle zamanlarda beynin yanında bulunması ve onun yükünü hafifletmeye çalışması gerekir. Büyüklerimiz ne güzel demişler. Halı ol, üzerinde 40 tane ayak dolaşsın ki baş tacı olasın. Buna emsal nice atasözleri ve vecizeler söylenmiştir. Bu sözlerden ilhamla ifade edecek olursak, sıkıntı anlarında ağzından kan damlasa kızılcık şurubu içtim denilmeli, kol kırılıp yen içinde kalmalıdır. Yuvasına gelinlikle girmeli, yuvayı saadetle doldurmalı ve bu kapıdan ak, lekesiz bir kefenle ebedi yolculuğa çıkmalıdır. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilk hanımı olan Hazreti Hatice'nin sabır, anlayış, teslimiyet ve fedakarlıklarını bir ömür boyu unutamamış ve her zaman hayırla yad etmiştir. Kısacası, insanlar sevmelidir ki sevilsin, saymalıdır ki sayılsın, fedakar olunmalıdır ki karşılığında güzellik ve ikramlar bulunsun. Lakin aile içinde bunlar öncelikle hanımdan gelmelidir. Tabii akıllı kadın kocasına kendisini sevdirir ve saadet yolunun mimarı olur. Hadis-i şerifte kocası kendisinden razı olarak vefat eden kadın cennete gider buyurulmaktadır. Bu hadis-i şerif hem saliha bir hanımın beyni memnun etmesi halinde nail olacağı mükafatı bildirmekte ve hem de ailede erkeğin mevkiine ve kadının ahlakına temas etmektedir. Erkek de hariçte çalışıp uğraşırken kazancının helal olmasına dikkat etmeli, yapılan harcamaların kaynağından habersiz olan hanımına ve yavrularına bilhassa şüpheli şeyler yedirmemeye dikkat etmelidir. Diğer bir hadis-i şerifte, kişinin güzelliği dininde, mürüvvet ve şerefi aklında, soy sop güzelliği de ahlakında gizlidir buyurularak eş tercihlerinde dikkat edilmesi gereken ölçülere işaret edilmiştir. Saliha kadın, yalnız beyini sevip saymakla kalmayıp, onun akrabalarına ve dostlarına da meşru ölçüler içerisinde yakınlık göstermelidir. Zira kadının bu davranışı kocasını memnun eder. Fakat bunda hassas olunması gereken bir husus vardır, o da İslam'ın belirlediği mahremiyet sınırlarına uyulmasıdır. Kadın evde yalnızken kendisine nikah düşen akrabayı içeriye almamalıdır. Bu hassas bir konudur. Kimse temiz ve güzel niyet gözlüğünü takıp da mahremiyet duvarlarını yıkmamalı ve bilhassa kadın kendini lekelenmekten uzak tutmalıdır. Çünkü kadın bembeyaz elbise gibidir. Onda en küçük bir leke bile göze batar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphe getirecek durumlardan uzak bulunmayı arzu ederdi. Töhmet olan yerlerde bulunmayınız buyururdu. Yine bir gece vakti Allah Resulü hanımlarından biriyle sokakta yürürken karşılarına çıkan ensardan iki şahsa yanındaki kimseyi tanıtır mahiyette bu anneniz Safiye binti Huyey'dir buyurmuştu. Ashabın Resulünün uygunsuz bir davranışta bulunmasından Allah'ı tenzih ederiz ya Resulallah demeler üzerine de şeytan insanın vücudunda kan gibi dolaşır. Onun için kalbinize bir kötülük veya bir şüphe atmasından korkarım buyurmuştur. Böylece insanlarda şüphe ve töhmete sebebiyet vermemeyi tembih etmiştir. Hanımlar kocalarının meşru işlerinde daima yanında olmalıdır ki bu sayede eşleri onlarla teselli bulsun, şevki artsın. Malum olduğu üzere hayır ve güzellikler paylaşıldıkça artar, felaket ve üzüntüler paylaşıldığında azalır. Eşler hem dünya hem ahiret yolculuğunda birbirinin hayat arkadaşı olduklarını hiçbir zaman unutmamalıdırlar. Önceden her birinin müstakil bir hayatı varken evlenmekle ortak bir hayata, ortak bir kadere dahil olurlar. Öyleyse ortak hayatın icablarına riayet etmeli ve birbirine hayatın iniş ve yokuşlarını da hep gözetmelidir. Eğer birinin ayağı sürçerse diğeri ona baston olmalı ve gönlünden tutup onu kaldırmalıdır. Kadın eşinin davranışlarına dikkat etmeli ve bir konuda asabileştiğini fark ettiğinde meseleyi büyütüp işi münakaşa boyutuna vardırmamalıdır. Zira ciddi ve uzun süreli münakaşalar aradaki muhabbet ve saygıyı zedeler. Aile yuvasını tehlikeye sokar. Bu gibi durumlarda hanımların kocalarına karşı davranışlarında sakin ve terbiyeli olmaya devam etmesi uygundur. Sonunda koca da hatasını anlayacak ve hanımına karşı mahcubiyet içinde hürmetkar olacaktır. Aksi halde hatalı olmasına rağmen bu haksızlığını göremeyecek ve aralarına girmiş olan şeytan iki kalbe de kin ve düşmanlık tohumları ekecektir. Eşlerin dikkat edeceği bir husus da aşırı güvensizlik ve kıskançlıktır. İnsanları en çok rahatsız eden şeylerden birisi de kendilerine karşı duyulan itimatsızlıktır. Eğer bu konuda çok ciddi sebepler ortaya çıkarsa birbirlerine suçlamadan önce oturup konuşmayı denemelidirler. Yoksa ufak tefek meseleleri büyütüp içinden çıkılmaz büyük problemler haline getirmemelidirler. İnsanların bazı hadiseler karşısında basiret dediğimiz iç seziş ve görüşü bağlanabilir. Unutkanlık veya hataları olabilir. Bir hanım kocasının istişare etmek ihtiyacı içinde olduğunu görürse bütün samimiyet ve iyi niyetiyle ona yanında olduğunu hissettirmelidir. Böyle bir konuda bildiğinin en doğrusunu söylemeye çalışmalıdır. En yakın sırdaşı olmalıdır. Unutmamalıdır ki erkek ve kadın birbirini tamamlayan unsurlardır ve müminlerin anneleri olan Peygamber Efendimizin hanımları da zaman zaman fikirleriyle Efendimiz'e destek olmuşlardır. Mesela Hudeybiye Anlaşması esnasında ashab-ı kiram yapılan anlaşma maddeleri karşısında memnuniyetsizlikleri dolayısıyla Peygamber emrini yerine getirmede çekingen durmuşlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buna son derece üzülmüştü. Orada bulunan Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz Efendimiz'i tesellide bulundu ve emrettiği şeyi kimseyi beklemeden uygulamasını tavsiye etti. Çünkü görüyordu ki Hazreti Peygamber tıraş olup ihramdan çıkma emrini kendisi uygulamadıkça Hudeybiye kararlarından dönme ihtimali vardır ve bu sebeple de ashab-ı kiram bekleme içerisindedir. Çünkü onlar dış yapısı itibarıyla o an için Hudeybiye kararlarının hikmetini anlayamamışlardı ve bundan vazgeçilmesini bekliyorlardı. Nihayet Ümmü Seleme annemizin son derece yerinde tavsiyesi üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıraş olup ihramdan çıktı ve bunu gören ashab-ı kiram da boyun büküp ihramdan çıktılar. Ve bu mesele acı neticelere yol açmadan çözüldü. Yine Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyi aldığında onu teselli etmiş, üzüntü ve endişelerini paylaşmış ve Varaka bin Nevfel'le görüşmesine yardımcı olarak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin takdirini almıştı. İslam tarihinde Hazreti Ömer radıyallahu anh hakkında da benzer bir mesel zikredilmektedir. Hazreti Ömer, mescitte kadınların çok fazla mehir istediklerini ve bunun evlenmeyi zorlaştırdığını söyleyerek mehir miktarını sınırlamak istemişti. O sırada mescitte Hazreti Ömer'i dinlemekte olan arka taraflardan bir kadın ayağa kalkmış, kadınların istedikleri kadar mehir talep edebileceklerini işaret eden Nisa suresinin 20. ayetini okuyarak Hazreti Ömer'e itiraz etmişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer hatasını anlamış ve kadın isabet etti, Ömer yanıldı buyurarak görüşünü değiştirmiştir. Lakin burada üzerinde durulacak önemli bir konu daha vardır. Kadın herhangi bir mevzuda istişare ederken görüşü doğru bile olsa kibirlenmekten uzak durmalıdır. Beyine herhangi bir mevzuda fikir ve tavsiyede bulunurken ona hürmetin dışına çıkmamalı, ona itaatsizlik göstermemeli veya ona nasihat vermek tavrına girmemelidir. Zira erkekler hanımlarından nasihat almaktan fazla hoşlanmazlar. Velhasıl salih kadın Allah'ın kendisine verdiği akıl nimetini eşine karşı çok hassas bir şekilde kullanmayı bilir. Bir kadın kocasının ruhuna girebilecek bir maharet ve sanata sahip olmalıdır. Tarihimizde bunun pek çok örneği vardır. Birçok padişah hanımı kocalarının gönüllerini kazanarak onların hükümranlıklarına adeta ortak olmuşlardır. Ve bu sayede arkalarında kendilerine sadakayı cariye olan nice cami ve hayır müesseseleri bırakmışlardır. Halen devam eden bu hizmetleri sebebiyle hayır ve rahmetle yad edilmektedirler. Yine bir hanımın kocasını bir başkasının yanında tenkit etmesi ve başkalarının yanında nasihat vermeye çalışması da edep kaidelerine aykırıdır. Ne kadar hatalı da olsa onu mahcup edip eksiğini teşhir etmemelidir. Aynı şekilde kocanın da böyle bir davranışı yanlış olur. Zira ayet-i kerimede kadınlar sizin için, siz de onlar için bir elbise gibisiniz buyurulmaktadır. Bir hanımın kocasının eksik ve kusurlarına mukabil başka bir erkeği kocasının yanında methetmesi de yanlıştır. Kocasını hiç kimseye, hatta annesine ve babasına bile şikayet etmemeli, onu hiç kimsenin yanında zor durumda bırakmamaya dikkat etmelidir. Aradaki ihtilafları başkasına aksettirmek yerine kendi aralarında çözmeye çalışmalıdırlar. Çevremizde görürüz bazı evliliklerde tarafların mutluluğu elde edememesinin temelinde hanımların kocalarına veya kocaların hanımlarına değer vermemesi vardır. Halbuki karı koca birbirinin hem cenneti hem de cehennemi olabilirler. Hem Allah'a kulluğuna itina gösteriyor hem de eşinin meşru isteklerine cevap vererek rızasını alıyorsa bu salih kadın cennet yolundadır. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhterem dinleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümünde Ömer Faruk Demireş'in İslam Nimeti adlı eserinin Ölümle Geldim başlıklı makalesini sizinle paylaşacağım. Yazı şöyle: Ya Rab, kapına geldim, ölümle geldim. Eli boş, kalbi kara, yüzü kara geldim. Dünya avuttu beni, oyaladı, eğlendirdi. Türlü ziynetiyle kendine çekti. Ben de daldım ona. Unuttum seni, unuttum kendimi, unuttum öleceğimi. Ama bak, şimdi ölüm geldi, buldu beni. Kimse etmedi bana kendimin ettiğini. Ben kimseyi değil, ancak kendimi kandırdım. Şeytana uydum, nefsime kandım. Ebedi yaşayacaksın diye kendimi inandırdım. Yarına dair ne planlar yaptım, ne hülyalara daldım. Ancak bir akşam güneş kızıl eteklerini daha toplamamıştı ki çalındı kapım. Oysa daha yapacak ne çok işim vardı. Tatacak ne çok lezzet, gezecek ne çok yer, toplayacak ne kadar güzellik vardı. Elimde neler vardı neler. Ama hiçbiri yetmezdi. Gözüm hep başkalarınkini kayar dururdu. Lakin gözüm şimdi kendi yaptıklarına sabitlendi. Meğer ne kadar az iyilik yapmışım. Ne kadar da az başkalarını düşünmüşüm. Hayatımı ne kadar da gafletle geçirmişim. gençliğimi, zindeliğimi, gücümü, kuvvetimi, aklımı, zekamı ne kadar da boş yere heder etmişim. Artık nafile. Geçen geçiyor, giden dönmüyor. Pişman olasım geliyor ama artık o da nafile. Ölüm geldi, hayat bitti. Son perde indi ve gerçek hayat başladı. Benim yazdığım, kurgusunu yaptığım, sahneye koyduğum ve şimdi izleyeceğim hayat. Keşkesi olmayan, gizlisi olmayan, dönüşü olmayan, müsveddesi olmayan hayat. Kapına geldim, ölümle geldim, öldüm de geldim. Eli boş, kalbi kara, yüzü kara geldim. Affına geldim, lütfuna geldim, sana geldim ya Rab. Muhterem dinleyicilerimiz, sizinle bir de Erdem Beyazıt'ın Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin insanlarına dair başlıklı şiirini paylaşmak istiyorum. Telgrafın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar çökerek bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler olan. 42. saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma. Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından baştan aya ıslanmalıyım. Gam damlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler kara haberini okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince işlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde, 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim, apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri, yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen, cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kayması ile görülen, evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken, diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Yazlar bilirim memleketime özgü, yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları. Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan, üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan. Diğeri kanter içinde yayla yollarında mavzerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan. İçinden mahpushane çeşmeleri akan. Ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp apansız silahına davranan. Nice delikanlıların figüranlık yaptığı yazlar bilirim memleketime özgü. Güzler bilirim ülkeme dair. Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir, Kala kalmış bir kıyıda me'lül ve tenha, kalbim gibi kaybolmuş daracık ceplerinde elleri. Elleri titreyen kenar mahalle çocukları, bir sıcak somun için, yalın kat bir don için dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkeme ait, yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak. Göğüsleri Çukurova gibi mümbit, dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse, öyle beklerler erkeklerini. Yaslandım mı çınar gibidir onlar, sardım mı umut gibi. İsyan şiirleri bilirim sonra, kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarında. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır, kimi bir soygun sofrasında, ışıklı sofralarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar kardeşlerim. Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna. Adın gelmeli. Adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sevgilim. Muhterem dinleyicilerimiz, son olarak bu bölümde size Şebnem dergisinden Eylül 2013 sayısından Tuğba Sökmen hanımefendinin Babaların Kızları isimli çocuk gelişimi üzerine bir makaleyi paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, bir kız çocuk dünyaya geldiği andan itibaren annesine düşkünlük, babasına ise hayranlık beslemeye başlar. Annesinin kucağında şefkat ararken, babasının kucağında kendisini daha güçlü hissedip, onunla oyun başlatmak için, eğlenmek için bin bir yol dener. Küçücük eli babasının avucunda kaybolduğunda o kendisini kocaman görür. Bilir ki babası yanındayken hiç kimse ona zarar veremez. Onun babası yeryüzünün en güçlüsü, en büyüğü, en bilgilisi, en bir tanesidir. Bu yüzden nesillerdir hiçbir çocuk için şaşmayan bir gerçek vardır. Onun babası bütün diğer babaları dövebilir. Çocukların terbiyesinde, eğitiminde ve gelişiminde esas vazifeleri tek başına yüklenen annenin bir adım gerisinde duran, varlığını, ilgisini ve sevgisini her zaman hissettiren babaların yeri çok önemlidir. Bir kızın ergenliğini tamamlayıp evlilik olgunluğuna erdikten sonra eş seçerken mantıklı karar verebilmesi, bu evlilik içinde hak ettiği değeri talep edebilmesi için öncelikle çocukluktan itibaren sağlıklı bir baba-kız münasebetine sahip olması gerekir. Baba-kız münasebeti görünürde mesafelidir ama görünmeyen kucaklaşmaların altında sürekli söylenmeyen sevgi sözcüklerinin ardında güçlü bir bağ, yıkılmaz bir sadakat barındırır. Bir bakış sevgiyle titretir baba kızın yüreklerini. Son zamanlarda ergenlik dönemindeki kız çocuklarında uygunsuz flörte yönelişten yakınan birçok aileyle karşılaşmaya başladım. Aileler, özellikle anneler, çaresizce çocuklarını muhtemel tehlikelerden korumaya çalışırken ne yazık ki onları kendilerinden daha da uzaklaştırıyorlar. Bu problemi yaşayan ailelerin tek ortak noktası ise istisnasız ilgisiz babalar. En önemli rolü ailenin nafakasını temin etmek olan babalar, kendilerini işe güce kaptırıp ailelerini ihmal ederek kızlarımı uçuruma sürüklüyorlar. Kız çocuklarının kendisinden yaşça çok büyük erkeklerle bir arada olmayı istemelerinin zamanından önce karşı cinsle ilgilenmeye başlamalarının, çocuk yaşta evlenmeyi arzulamalarının, belki de evden kaçmalarının en önemli sebeplerinin başında ilgisiz babalar geliyor. Bir kız çocuğu babası tarafından sevildiğinden, ona güvenebileceğinden emin olduktan sonra farklı arayışlar içerisine zaten girmiyor. Açlığını giderememiş birisinin ilk bulduğu şeyi yemek istemesi gibi, karşı cins ebeveyninden ilgisiz kalmış çocuk etrafta sahip olamadığı baba sevgisini arar durur. Bu sevgiyi ve ilgiyi sunmaya hazır art niyetli kişiler her toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda da mevcut maalesef. Ne yazık ki bu kişiler arayış içindeki çocuklara gerçek baba şefkatiyle yaklaşmıyorlar. Birkaç yıl önce bir kadın sığınma evine gelerek hayatını kurtarmaya çalışan 16 yaşındaki Z ile tanıştığımda kucağında 3 yaşında bir çocuğu vardı. Tarlasına işçi olarak gittiği 40 yaşındaki adam daha 12 yaşındaki Z'nin aradığı ilgiyi bir gün başını okşayarak, bir gün bir avuç leblebi getirerek sunmuştu. Z'nin adamın yanında bulduğu huzur, henüz ergenliğe girmeden bir eve kuma olarak girmesiyle son bulmuştu. Kuma girdiği evdeki zulüm, işkence boyutuna varınca dönebileceği baba evinin kapısı açılmamış, çaresizce devlete sığınmıştı kucağındaki yavrusuyla. Kırsal kesimde bu şekilde cereyan eden bir trajedi, aynı şekilde olmasa da şehir hayatında da başka hikayelerle karşımıza çıkıyor. Şehirde yaşayan çocuklar arayışlarını tarla değil, sanal ortamda sürdürüyorlar. Belki de aynı çatının altında televizyon izleyen babası çocuğunun karnını doyurup ekonomik ihtiyaçlarını giderdiği için kendisiyle gurur duyarken, babasının manevi yokluğu içinde kızı nice tehlikelere yelken açıyor. Sağlıklı bir baba-kız münasebeti kurmak için bütün günü birlikte geçirmeye gerek yoktur. Birlikte geçirilen zamanın kaliteli olması yeterlidir. Eve geldiğinde babanın mutlaka kızının hatırını sorması, eğer uyuyorsa zaman zaman başucuna küçük bir not iliştirmesi, onun sevdiği şeylerin, ilgi alanlarının farkında olması gereklidir. Bir kız çocuğu da her ihtiyaç duyduğunda şart koşmaksızın babasının ona destek vereceğinden emin olması gerekir. Bugün evliliğinden, eşinin ilgisizliğinden şikayet eden birçok kadının da çocukluğunda babasından değer görmemiş bir kız çocuğu olarak yetişmiş olması oldukça manidardır. Çocukluk döneminde baba figürü nasıl oluştuysa evlilik çağında babaya benzer kişi eş olarak seçiliyor. Aileyi saran mutsuzluk, genetik bir miras gibi kızların boyunlarına yapışıyor. Görmediği ilgiyi ve sevgiyi talep etmeyi bilmeyen, aradığı doyumu yakalayamayan mutsuz anneler tarafından yeni kuşaklar yetiştiriliyor. Bu yazıyı okuyan ve dinleyen babalara, kızlarıyla kurdukları münasebetleri ciddiyetle gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çalışma saatlerinin elverişsizliği, bedeni yorgunluk, boşanma gibi sebeplerin altına sığınarak kızlarınızla aranızdaki irtibatı çorak bırakmayın. Hayattayken onların babasız büyümelerine izin vermeyin. Aksi takdirde evladınızın insanlarla kurduğu münasebetler hep problemli olacak, onu mutsuz edecektir. Yazıyı okuyan ve dinleyen annelerden de eşleriyle kızları arasında doğru gitmediğini hissettikleri durumlar varsa eşlerini incitmeden onları bilgilendirmelerini rica ediyorum. Baba figüründen mahrum yetişmek, yukarıda da belirtildiği gibi insanlar arası münasebetler açısından oldukça tehlikelidir. Bu yüzden eşini kaybeden ve çocuklarını tek başına büyütmek zorunda olan annelerin de çocuklarının gelişimlerini mutlaka dede, amca, dayı gibi onlara baba şefkatine yakın sevgi ve ilgi sunabilecek kişilerle desteklemelerini tavsiye ediyorum. Ancak daha sağlam, daha problemsiz münasebetlerle toplumumuz daha temiz ve daha mutlu olacaktır. Evet, Muhterem dinleyicilerimiz, bu yazıyla birlikte bugünkü programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek programda görüşmek üzere.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.